Ayrım 18. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 191. Maun, gönül borcunun bütün titreşimlerini gözlerinde toplayarak tutağa baktı. İçinde höpürdeyen sımsıcak duyguları taşıra taşıra kütükten kalktı. Tek sözcük konuşmadan el ele koz yatağından kestaneliğe yöneldiler. Orman loşluğundan açıklığa çıktıklarında gözleri kamaştı. Birer elleriyle ovuştururlarken yığdıkları kütüklere takıldılar. Gün henüz inmemiş, bütün görkemiyle korudan çıkardıkları baltalıkların üstünde geziniyordu. "Tüh," dedi Maun. "Kış yaklaştı, biz daha odun kesmedik. Anan, eksik iş yapanın bilgi nesine?" derse yanıt veremeyiz. "Hadi, baltayı kapalım da az biraz yakacak yaralım." "Ben alır gelirim," diye fırladı tutak. Anasının şaşkın bakışlarını sırtında taşıyarak ağıla girdi. Göz açıp kapıyana, elinde baltayla çıktı. Ayaklarını pervaneleştirerek yamaca sardı. Nefes nefese yığının başına ulaştı. "Getirdim," diye Maun'a uzattı. Gün yatana biri kesti, biri taşıdı. Akşam doruklardan uğrun uğrun dökülürken ter göğneklerinden damlıyor, onca oduna karşın koca tomruk yülenmiş bir dağ gibi uzanıyordu. Maun bir tomruğa, bir uğunan akşama baktı. Baltayı çolak koluna asarak, "Bugünlük bu kadar yeter," dedi. Günde tomruk da bitmedi ya. Tutak sanki bunu bekliyordu. Kucağındaki odunları bırakıverdi. Maun tek eliyle onun döktüklerini toplayarak eklediği odunları işlevsiz koluna yığdı. Ötekiyle sımsıkı sararak kucakladı. Kanter içinde eve yöneldiler. Aslıcan onların yoğun devinisine dalmış, aşı ocakta unutmuştu. Yan yana dama yöneldiklerini görünce hemen içeri girdi. Ocağı ölçerdikten sonra sandığa yöneldi. Gelir gelmez sırtlarını kurulamak üzere iki peşkir çıkardı. Onlar elinde doğrulduğunda saçağın altından yığılan odunların gürültüsüyle ivecenleşti. Onu elinde peşkirlerle kapı ağzında gören Maun, birini kaparak, "Madem sırtımız pek, ben bir yunu vereyim," diye dereye yöneldi. Tutak ona öykünerek peşkiri kaparken anası bileğini kavradı. "Nereye?" "Dereye, ben de terledim, yunayım." "Gel sen, ben yurum." "Dilerseniz bırakın," dedi yumuşacık Maun. "Koca delikanlı, kendi yunabilir." "Büyüdüm ana, yunabilirim." "Bakarak olurum," dedi hemen Maun. "Madem siz varsınız, güvende. Tez olun ama, aş kaynadı," derken irkildi. "Öyle ansız oldu ki şaşırdım. Az biraz durun, kuru çamaşır vereyim," diye dama daldı. Elinde çifte göynek, çakşır, cepken ve dolaklarla çıktı. Maun teşekkür ederken tutak giysileri kaptı. Maun'un almasına engel olarak göğneklerin kollarını sarkıta sarkıta dereye doğru koştu. Giysileri bir koca taşın üstüne koydu. İvecen soyunurken gözü bir an cepkeniyle göğneğinden sıyrılmaya uğraşan Maun'a değdi. Özgürlüğün uçarı kanatlarında görmezliğe gelerek giysilerinden kurtuldu. Ter benciklerini saça saça çırılçıplak dereye atladı. Buz gibi su ak bedenini pembeye dönüştürdü. İlk kez bir başına yıkanmanın coşkusunda suyun soğuğuna tez alıştı. Her yanına avuç avuç su çarparken Maun'un dal gövdesini usul usul suya saldığını gördü. Avuçladığı suyu terli bedene savurttu. Daha su havada yakamozlanırken Maun'u yitirdi. Şaşkın ve kaygılı aradı. Göğsüne gelen berraklığın dibinde ölü bir yengeç gibi yanüstü yatıyordu. "Ben ne ettim?" suçluluğuyla seyirtti. Eğilip alacağı an avuçlarının arasından dev bir yayın fışkırdı. Ne olduğunu kavrayamadan sırt üstü devrildi. Yarım boy derinlikte yılgıyla çırpınırken ensesine bir pençe yapıştı. Çıplak gövdesi şapur şupur su akıtarak gökyüzüne ağdı. Yeniden ayakları üstüne dikildiğinde el ensesini bıraktı. Uzun ince katı parmaklarıyla saçlarını okşayarak, "Su yaşamın dört temelinden biridir tutak bilge," dedi. "Bu yüzden ölümle dirimi, varlık ve yokluğu aynı anda içinde taşır. Susuz olmaz bilirdim. Suyla da olmadığını sayende öğrendim." "Doğru özetledin. Su, hava, toprak ve ateşten hangi temel yozarsa sayrılık başlar. Göçerse yaşamı unut. Değişim ve dönüşümün kapısı açılır. Tutak bir yandan çimiyor, bir yandan istekli göründüğünden beri uğradığı söz sağanağının içinde boğuluyordu. İster istemez ağzından "O nasıl bir şey?" sorusu çıktı. Bir canlı ölende ne olur? Sudaysa suya, topraktaysa toprağa kavuşur. Havayla ateşteki neye karışır bilemem. Ateşteki küle karışır da havadaki ya suya ya toprağa karışır. O zaman her şey biter. Bitmez. Neden? Çünkü her bitiş taze bir başlangıçtır. Nasıl? Sudan başlayalım mı? Başlayalım. Suya karışan zamanla çözülür, sulaşır. Su akar, suya karışır. Bir canlının kursağına giderse besin olur. Onun gelişmesine katkı sağlar. Yeniden canlanır. Değilse toprağa sular, onunla birleşir, bitki olur, yeniden canlanır. Ve biz hem sudakini hem topraktakini yer canlandırırız, he mi? O işin kestirmesi. Bir de bitkinin evrile evrile hayvana, hayvanın evrile evrile insana dönüşmesi var ki o pek bir uzun yoldur. Tapınak bilgeleri Adem'le Havva'dan geldiğimizi söylüyorlar ama doğru söylüyorlar. Onları Tanrı bizim olduğumuz gibi yaratmış. Hatta bizim gibi çıplakmışlar da apışlarını incir yaprağıyla örtmüşler. Onda da haklı sayılırlar. Sonra da yılan Havva anamızı, Havva anamız da Adem babamızı kandırmış, yasak meyveyi yemişler ve cennetten dünyaya sürülmüşler. Hadi buna da öyledir diyelim. E öyleyse senin anlattıkların nerede? Adem'le Havva'dan, hatta yılandan bile öncesinde dediği an, tutağın pembeleşen tenindeki ürpertiyi ayırdı. Üşüdü diye düşündü. Oysa tutak, anlatsana diyordu. Koluna yapıştı Maun. Dedim ya bu konu pek bir uzundur. Çok zaman ister. Şimdi burada soğuk suyun içinde anlatırsam, dinlerken iyice üşütür, sayrılanırsın. Aslıcan Hatun da çok haklı olarak bir an oğlumu gözetimine verdim. Sağ esen götürdüğünü sangı bengi getirdin diye bana çıkışır. Yakınmasıyla ağır ağır kıyıya doğru çekiştirmeye başladı. Ağzımla kuş tutsam azarının altından kalkamam. İyisi mi bir an önce sudan çıkalım, güzelce kurulanıp giyinelim dediğinde kıyıya varmış, peşkirle kurulanmaya başlamışlardı. Mintanlarını giyerlerken aş hazır, oyalanmayın buyurmuştu. Tez varıp sofraya çöreklenelim. Güzelce karnımızı doyurduktan sonra halimiz kaldıysa çıkıp açığa oturalım. Bugün ayın 14'ü. Her bir yer ay aydınlığında. Dilersen sabaha çek ya da uyku basana söyleşir, dinleşir dediğinde ikisi de çakşırlarını çekmiş, dolaklarını dolamışlardı. İvecen çarıklarını bağladılar. Tutak giyindiğini ayıramamıştı. Kendini hazır bulunca afalladı. Mao'nun hünerli eli bir güzel kurulayarak hem onu hem kendini giydirmişti. Terli giysileri dertop ederek eline aldı. Tutağa adamı göstererek bir adım attı. Hemen önüne geçen çocuk, "Söz ama!" diye gözlerinin içine baktı. Tutağa damı göstererek bir adım attı. Hemen önüne geçen çocuk, "Söz ama!" diye gözlerinin içine baktı. Söz. Sözü alır almaz önüne düştü tutak. Bir çırpıda dama vardılar. Sofra çoktan kurulmuş, Aslıcan kapı ağzında onları bekliyordu. "Ana!" dedi tutak yamacın başından. "Maun bab öyle çok şey biliyor ki." "Bilir, bilmez mi? Çok şey yaşadı." "Ben de yaşarsam öğrenir miyim?" Aslıcan'ın "yaşarsan" yanıtı ile atıldı Maun. "Yaşamasın. Kişi düşlerini gerçekleştirdikten sonra yitirince çok derin yaralanıyor. Öğrensin, bilsin, aktarsın, yitirmek yaşayana taşıması çok zor bir yük." "Söz verdi ana, öğretecek." "İzniniz olursa." "Öğrenmeyle öğretmenin izni olur mu?" "Bilmeyenin öğrenmesiyle bilenin öğretmesinde olmaz. Ama çilesini bilenin mutlak izni gerekir. Olurunuz varsa dağrımdakini sunmak mutluluktur." Aslıcan'ın gözleri ışıladı. Kalışını uzatmaya istekli düşüncesi bir an ışık oldu, tüm dokularını dolandı. Başını hafifçe eğerek pembe pembe gülümsedi. "O istekli, siz bağışlayıcıysanız araya girmek doğru mu?" Tutak, anasının sesindeki onayı hemen kaptı. Olmaz diye kestirip atmamış, olurunu çok dolaylı biçimde anlatmıştı. "Anam değişti," diye düşündü. Maumbap etkilemiş olmalı. Eskiden her bir şeyi ola olmaz diye ak kara gibi açık ve kesin söylerdi. O gelili söylemi değişti. Dediğini tam anlamak için yineletmek gerekiyor. Bazen yinelediğini de çaynaşık bir yumak gibi açtırmak zorunda bırakıyor insanı. Bu da öyle işte. Şimdi bu dediği ola mı, olmaz mı? Kendime yontarsam ola. O istekli, siz bağışlayıcıysanız araya girmek doğru mu dediğine göre aranızdaki sorun neylerseniz eyleyin deyivermek kolay. Ortaya edilmiş laf diye alırsam, tıpkı Maumbab'ın bazı göndermeli sav sözleri gibi. Biliye de uyuyor, bilinmeze de. Ana yüreğine göre düşünsem, gözümün önünde olursa olur anlamı çıkar. Hangisi en uygunu anlayan biri gelsin. İkircimine sıkışan tutak her zamanki oyununa başvurdu. Algıladığını kesinleştirme amacıyla üsteledi. Olur mu dedin ana sorusu ipildemeye başlayan çoban yıldızında yankılandı. İstiyorsanız dedi bu kez Aslıcan. Mao'nun içini okumak isterce gözlerini gözlerine dikerek sakınca görmüyorsanız. Bilginin sakıncası mı olur ana? Mao'nun dal gövdesi alınan izni kutsarcasına dikilip kabardı. Göğsü şişti, gözleri parladı. Omuzları dikleşti ve o haline katılırcasına sol kolu sanki kendiliğinden sallandı. Yoluna kendi karar verene her sakınca önce benimle halleşir. Öyleyse olur tutak. Edindiğini yitirmek nice bir acıysa, yitirdiğini bulmak onca sevinç sağladı. Bir kez daha kenetlenmenin kıvancı ile ardı ardına dama girdiler. Sinenin üstünde İsli kara gülümseyen güveci gördüğü an tutağın ağzı sulandı. Bu anasının şölen aşıydı. Babasının oğlak kestiği günlerde yapardı. Baba oğul yarışırca sofraya çöker, parmaklarını yalayarak şapır şupur yer. Aslıcan'ın kolları göğsünde kenetlenmiş, hoşnutlukla baktığını neden sonra ayırırlardı. O iştahla gerektiğinden fazla yer, daha sofranın başında uyuklamaya başlardı. Babası gittikten sonra bir daha güvece elini sürmemişti. Maun'la baltalığa girdiği gün bir de bugün güveç yaptı. Acaba Maun için mi? Yüreğinin kökünde ince bir sızı belirdi. Özlemin çaktığı kıvılcım kıskanç bir alaza dönmek üzereydi ki, olsa nola sorusuyla sızıyı yerine gömdü. Büyüdün artık tutak, baban dönecek olsa kaç yıl oldu gideli, çoktan gelip yetmez mi? O artık gelmeyecek. Bunu yitirme bari. Yatıştırması ile özlemini unuttu. Keşke baban da böyle dönüp gelmiş olaydı. Keşke baban o olaydı. İstemini. Bana babanmış gibi yakın değil mi zaten? Güveniyle pekişen, öyle bir bilgeye her şey değer. Bağışı anında sevince dönüştü. Geleli beri babamı aratmadı. Sevgisi ondan ayrımsız. Bilirlerini ölçemem. O gittiğinde çok küçüktüm. Bu geldiğinde bilgisiz. Ama her geçen gün içimdeki boşluğun azaldığını bilecek kadar büyüdüm. Ondan önce babamı düşünmediğim an yoktu. O unutturmadı elbet. Babamın değerini artırdı. O zaman düşündüğümde içim yanardı. Şimdi göğsüm kabarıyor. Bunu o sağladı. Sağ olsun. Bir oğla bundan değerli kalıt olabilir mi? O olmasa babam içimde hep sızıydı. Şimdi övünç ve eskisinden çok daha yakın, çok daha sevecen, çok daha benimle. Bir an anamın güveç pişirdiği oğlağı hep babam keserdi. Şimdi kim kesti diye düşündü. Ve eski zamanda olsa çeşitli varsayımlarla boğuşacağı sorusunu orman dönüşümüzde anam kesip yüzmüştü. Şimdi Maumbap olsa nola, güveç her zamanki güveç, en sevdiğim aş, ye geç bire tutak diye yanıtladı omuzlarını silkerek. Ve yaşasın sevinciyle sofraya diz çöker çökmez atıştırmaya başladı. Anasıyla Maun onu izlediler. Yorulmuş, arınmış, acıkmışlardı. Aslıcan'ın hoşnut bakışlarını yanıtlamaya zamanları yoktu. Üç parmak arasında huni benzeri büktükleri yufka parçasını güvece banıyor, arasına sıkıştırdıkları et ve soğan parçacıklarını bir çırpıda ağızlarına atıyorlardı. Elleri şimşir mekiklere dönmüştü. Yufka büküyor, güvece banıyor, salçasını damlatmadan ağızlarına uzanıyordu. Şişen ağırtlarıyla şapırdayan ağızları şölen ezgisi olup dama yayılıyor. Tutağın beğeni mırıltıları uzaktan gelen davul sesi gibi araya giriyor, bazen ona katılarak neredeyse erimiş yiyeceği ıslak ve kaygan yufkayla birlikte çiğnemeden yutuyorlardı. Aslıcan'la Mao'un tez doymuşlar ama tutağın iştahını kesmemek için minik dikeleri banıp emiyorlardı. Tutak, güvecin dibini de yufkasıyla sıyırdıktan sonra kırbayı kucakladı. Mao'nun ince bir kestane dalının içini oyarak kulağına taktığı emziye yapıştı. Anasının keçi sütünden yaydığı ayranı kana kana içti. Sesli sesli geğirince doyduğunu bildi. Sofra bezinden sıyrılarak ot yastığa kaykıldı. Anasıyla Mao'nun sevecen bir hoşnutlukla kendisine baktığını görmedi. Özümsemeyle birlikte uyku bastırmış, merakıyla gereksinimi çarpışmaya başlamıştı. Bilinci, isteğin kanatlarında gözlerini dört açıyor, uykusu her bir kirpiğine bir değirmen taşı asıyordu. Aslıcan bir çırpıda sofrayı toplarken yardıma devinen Mao'nu önledi. Boş güveci kaptı, siniyi baca çıkıntısına dayadı. Artan yufkaları bohçasına yerleştirdi, sofra bezini dertop dürdü. Ocağın üstünde sürekli kaynayan kalaylı bakır tencereden bakır tasa su doldurdu. Bir elinde bulaşık güveç, diğerinde dolu tas, koltuğunun altında dürülmüş sofra beziyle kapıdan çıktı. Suyu arkın başındaki taşa bıraktı. Sofra bezini kümesin önüne silkeledi. Dürüp kuşağının arasına sıkıştırdıktan sonra güvecin başına çöktü. Tastan biraz su koydu, güvece bir avuç kum attı. Elinin ayasıyla iyice ovduktan sonra çalkalayıp döktü. İyice durulayıp taşın üstüne kapattı. Sofra bezini çıkardı, tasın üstüne koydu. Küpün yanı başında hep dolu duran emzikli minik testiyi aldı. Az ilerideki çalılığa yürüdü. Arkasına dolandı, üç eteği ucundan kavrayarak kaldırdı. Şalvarını indirdikten sonra ayaklarını iyice yana açtı. Dizlerini bükerek usullacık çöndü. İnce bir şırıltıyla işedi. Testiden avucuna su dökerek arındı. Sanki o an yer battı, bir çırpıda dikildi. İvecen şalvarını çekti, taşın yanına vardı. Kalan suyla ellerini, yüzünü yıkayarak sofra bezini aldı. Sol koluna artarak bakır tası kavradı. Küpten aldığı suyla boş testiyi doldurdu, yine eski yerine koyarak dama girdi. Tutak uğrun uğrun basan yorgunluğuna direniyordu. Zorla toparlanarak bacaklarını büktü, dizlerinin üstünde bir iki adım attı. Mao'nun karşısına kalkmaya hazır çöndü. Kayan gözlerini Mao'nunkilere dikmeye çalışarak, "Çıkalım mı?" deyince uyudu uyuyacak çocuğa baktı Mao'nun. Ve olmazlanmadan, "Az biraz sabret hele, ay doğsun çıkarız." güvencesiyle yüzünü okşadı. "Tamam," dedi sımsıcak. Yana doğru kaykıldı, uykunun ağırlığı bedenini ovarak gözlerine ulaştı. Yumruğunu sıkarak direnmeye uğraştı, ayakları çözüldü, gövdesi yumuşadı. Başı kendiliğinden Mao'nun dizine düştü. 18. ayrımın sonu, sayfa 199.